Muhterem dinleyiciler, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. Ünlü Kur'an-ı Kerim karilerinden Hacı Menşavi, Tin suresini kıraat ediyor.
Bismillahirrahmanirrahim ve tin ve zeytun ve turisinin ve hâzel beledil emin ve tin ve zeytun
İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışıyoruz. Bugün sizlerle birlikte İran'ın Kerman eyaletinde güzel Bem kentine giderek turistik cazibeleri ve de yöresel nefis yemeklerinden Çeguk Berzui ve Komaç Sehen ile tanışacağız.
Bem Kerman iyaletinin güneydoğu kesiminde bir çöl kenti olarak 9000 yıllık medeniyet tarihine sahiptir. Tarihi Ergebem Kalesi ile turistlerin popüler mekanlarından biridir. 2500 yıllık maziye sahip olan Ergebem, 200 bin metrekare alanı ile dünyanın en büyük kerpiç ve balçık binasıdır. Duvarları 6-7 metre ve uzunluğu ise 1815 metredir. 67 kulesi olan Ergebem'in çevresinde derin hendek kazılmıştır. Eserlerde Ergebem'in Ahameneşi padişahlarından İsfendiyar'ın oğlu Behmen tarafından inşa edildiği yazılıyor.
Ergebem'in 30 kilometre mesafesinde Tel Ateşin Bem tarihi kalıntılar vardır. İran'ın güneydoğusunda ilk köylerden biri olan Tel Ateşin Bem zirvedeyken metruk kalıyor. Bunun sebebi arkeologlar ve tarihçiler tarafından araştırılmaktadır. Fakat şimdiye kadar sebebi bulunmamıştır. Araştırmacıların bulduklarına göre bu tarihi köyün mazisi 7 ila 9 bin yıl tahmin ediliyor.
Bem kentinin rakımı 1050 metredir ve kuru ve sıcak havası vardır. Bem kentinin bir diğer bariz özelliği aynı anda hem çöl ve hem yayla turizm bölgelerine sahip olmasıdır. Öyle ki kentin koruma altına alınan sit bölgesinde yalan çöl ovaları ve diğer yandan ise Dehbekri, Morgek, Darican gibi turizm köyleri gibi yeşil ve dağlık bölgesini barındırıyor. Bem kentinde yetişen ürünlerden en önemlisi hurmadır. Bem hurması dünyanın en kaliteli ve lezzetli hurmalarından biri olarak tanınıyor ve uzun yıllardan beri İran'dan diğer ülkelere ihraç ediliyor. Bem etrafında birçok geniş hurma bahçeleri vardır ve 2003 yılında yaşanan ölümcül depremin ardından Bem kentini ayakta ve canlı tutan önemli unsurlardan biri işte bu hurma bahçeleridir.
Her kentin asaleti oranın el sanatlarından anlaşılır. Bem kentinin de el sanatları çok güzel ve sanatsaldır. Sis bafi yani lif örme Bem kentinin en asil el sanatıdır. Sis aslında hurma ağacının yanında yeşeren liflerdir. Bu lifler üretilecek olan ürün için örülür. Örneğin sis örme ile sepet, kadın çantaları, yer döşemeleri ve ev için bazı süs eşyaları üretilir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin de devamında sizlere Kerman iyaletinde Bem halkının sevilen yöresel yemeklerinden Çeguk Berzui'nin malzemeleri ve hazırlanmasını aktaracağız. Kerman iyaletinin sade ve geleneksel yemeklerinden olan Çeguk Berzui aslında yemek hazırlamak için fazla zamanınız olmadığı günler için çok uygun ve leziz bir yemektir. Zira tadının leziz olmasına ilaveten besin değeri de yüksek bir yemektir. Kerman halkının dininde çekuk kelimesi serçe ve berizu da kızartmak anlamındadır.
Çekuk bir yüzü yemeği için gerekli olan malzemeler şunlardan oluşuyor. 300 gram kıyma, 2 patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı kurutulmuş hoş kokulu sebze, tuz, karabiber, tarçın ve zerdeçal. Şimdi yapılışına geçelim. Önce patatesleri soyalım. Küp küp doğrayarak altın rengi alıncaya kadar kızartalım. Kızarırken biraz tuz ekleyelim. Patatesler kızarırken soğanları soyun, onları da küçük küp halinde doğrayın ve biraz zerdeçal ile birlikte hafifçe kızartın. Ardından kıymayı karabiber ile birlikte soğanları ekleyin ve karıştırın. Etin rengi değişince bu sefer salçayı, tuz ve biraz tarçın ekleyip salçanın rengi kendini gösterinceye kadar karıştıralım. Daha sonra kuru sebzeleri ekleyelim. Hafif yağda çevirip kokusu çıkınca daha önce kızarttığımız patatesleri de ekleyip malzemeyi iyice karıştıralım. Çekuk beruzi yemeğimiz hazırdır. Servis tabağını alalım ve pilavın yanında veya ekmekle afiyetle yiyelim. Zevke göre masada servis yaparken limon suyu da eklenebilir.
Tahran Radyosu.
Çekuk berezu yemeği çok besleyici ve yararlıdır. Protein ve vitaminler açısından zengin olan bu yemeğin yanında taze sebzeler tüketilmesi tavsiye edilir. Yemekteki kıyma çok iyi bir enerji deposudur. 100 gram etin 206 kilokalori enerjisi var ve günlük gerekli enerji miktarını karşılayabilir. Bu yemek ayrıca kemiklerin güçlenmesi için kalsiyum bileşenlerine sahiptir.
Şimdi Kerman eyaletinin geleneksel tatlılarından biri olan kumhaç sehenin malzemelerini ve yapılışına geçelim. Bu tatlı aslında sehen unu yani buğday filizinin unundan yapılır. Bu un Kerman eyaletinin geleneksel tatlılarında bolca kullanılır. Sehen yani buğday filizi unu saçların güçlenmesi ve kalp hastalıklarının iyileşmesine sebep olur. Uzmanlar ayrıca bu unun yoğurt ile tüketilmesinin kabızlığın giderilmesinde yararlı olduğunu belirtiyorlar. Kumaç sehen, Kerman halkının çok sevdiği bir tatlı olarak genelde Nevruz bayramında pişirilerek büyük bir zevkle tüketilir. Kumaç sehen adeta bir enerji deposudur ve insana uzun süre tokluk hissi verir.
Kumaç sehen için 300 gram sehen unu yani buğday filizi unu, 250 gram buğday unu, 1 çay kaşığı maya, 1 çay kaşığı kumaç baharatı, çay kaşığı ucundan biraz fazla pudra şekeri, 1 yemek kaşığı aspir çiçeği pudrası, 100 gram sıvı halindeki sade yağ veya tereyağı, öğütülmüş ve pudra halindeki fıstık gerekir. İç malzeme olarak çekirdekleri ayıklanarak ezilmiş 400 gram hurma, 1 çay kaşığı kakule pudrası, 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz ve 1 çay kaşığı tarçına ihtiyaç vardır.
Şimdi kumaç sehenin tarifine geçelim. Her şeyden önce kumaç baharatını hazırlayalım. Bunun için yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı rezene tohum pudrası, 1 çay kaşığı çörek otu, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı aspir çiçek pudrasını iyice karıştırıyoruz. Ardından uygun derinlikteki bir kapta sehen, buğday unu, aspir pudrası, maya, kumaş baharatı, şekeri iyice karıştırıyoruz ve sert bir hamur elde edinceye kadar azar azar su ekliyoruz. Hamuru iyice yoğurduktan sonra dinlenmesi için oda sıcaklığında üstünü örterek 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada kumacın iç malzemesini hazırlıyoruz. Önce eritilmiş tereyağını bir kaseye alalım ve ezilen hurmaları, kakule tozu, tarçın ve ceviz içini homojen bir malzeme haline gelinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Şimdi fırın tepsimizin üzerine biraz un serpiyor ve dinlendirdiğimiz hamurun yarısını merdane ile yarım santim kalınlığında açıyoruz. Sonra iç malzemeyi eşit miktarda hamurun üzerine yayıyoruz. Ardından da hamurun diğer yarısını tezgahın üzerinde açıp malzemenin üstünü hamurla kapatıyoruz. Tepsi içindeki hamuru bir bıçak yardımı ile baklava şeklinde keselim ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirelim. Tepsiyi 15 dakika önceden ısıtılmış fırında 35 dakika boyunca 160 derecede pişirelim. Kumaş sehen pişince fırından çıkartın ve soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri ve öğütülmüş fıstıkla süsleyelim. Bu leziz ve besleyici tatlı çay sohbetlerinize ayrı bir tat katacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin de daha sonuna geldi. Gelecek hafta sizlerle birlikte Kohkülye ve Boyrahmen diyaretine giderek oradaki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra halkın gelenekleri ve tabii ki en önemlisi mutfak kültürüyle tanışacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda bir önceki programın devamı olarak caminin şiir anlayışı üzerinde duracağız. Cami İran Edebiyatı'nda şiirin tanımı konusunda da kafa yoran sayılı şairlerden biridir. Cami pek çok şiirinde şiire ilişkin görüşlerini ortaya koyar. Cami'nin eserlerinde şiire iki farklı yaklaşım içerisinde olduğu görülmektedir. Birincisi yaklaşım, şiiri ciddiye alan, gerçek şiirin ne olduğunu açıklamayı amaç edinen, gerçek şairin niteliklerini ortaya koyan ve iyi şair ile kötü şairi birbirinden ayıran bir yaklaşımdır. İkinci yaklaşım ise ahlaki ve tasavvufi bir yaklaşım olup öz eleştiri niteliği taşımaktadır. İkinci yaklaşımda şair bir bakıma kendisine öğüt vermekte ve şiirin boş bir uğraş olduğunu, bu işten artık vazgeçmesi gerektiğini söylemektedir. Örnek olarak Silsile-tüz Zeheb ile Subhatul Ebrar mesnevilerinde Caminin kendine bu tür öğütler verdiği müstakil bölümler bulunmaktadır. Fakat bu bölümlerde şairin şiir hakkında söylediklerini onun gerçek şiir telakkisi olarak anlamak yanıltıcı olabilir. Çünkü bu bölümlerde cami konuya bir şiir teorisyeni kimliğiyle yaklaşmamaktadır. Ayrıca bu öz eleştiride gizli bir övünme de sezilmektedir. Örneğin şiirle uğraşmanın boş olduğunu, geçmişte şiirde zirveye ulaşmış şairin eli boş olarak çekip gittiklerini dile getirirken, Senayi'nin bir beytini alıntılamaktadır ki, bu beytte Senayi'nin şiiri anlamsız bulduğunu ifade ederken bile en güzel beytlerinden birini söylediğini görmekteyiz. Vazgeçtim şiirden çünkü yok, şiirde anlam, anlamda şiir. Evet, nasıl Senayi şiiri anlamsız bulduğunu söylemesine karşın şiirden vazgeçmemişse, camide şiirin boş bir uğraş olduğunu söylerken çoğu şairin içinde bulunduğu paradoksal durumu dile getirmektedir. Yani şair şiirden bizardır ama şiirsiz de yapamaz. Örneğin şair Silsiletüz Zeheb'in hatimesinde kendisini şairliği bir yana bırakmaya davet ederken yine de şiiri yüceltmekten geri durmaz ve şiirin kendisi için vazgeçilmezliğini vurgular. Kişinin himmeti yüksekse her işte değerli olur. O sihirden birkaç kez dilimi bağladım. O az bulunur efsundan tövbekar oldum. Fakat o benim tabiatımda olduğundan, o alın yazısının harfi başımdan gitmedi. Yeniden o harfe geri döndüm. Şiiri her halükarda meslek edinerek. Evet, 40 bölümden oluşan Subhatul Ebrar'ın 39. bölümünde şiir söylemeyi artık bir yana bırakmasını kendi kendine öğütlerken, 40. bölümünde okuyucuya seslenerek şiirlerini okurken ön yargısız olmasını ister ve kendi şiirini över. Çabuk dön, nasılsa döneceksin bu boş laftan çünkü fırsat geçti. Şairlik bahçesinden gidip de gördün mü pişmanlık yarasıyla gitmeyeni. Şiir defteriyle arkadaş ol, o en hayırlı arkadaş ve dosttur. Şiir defteri ruhun bahçesidir. Fetih goncalarını açtıran odur. Ondan çevirdiğin her yaprakla yeni bir gül açar eğer bilirsen. O bahçenin sana aydınlık olmasını dilersen, kokusunun misk saçmasını dilersen, gönlüne garaz bulaştırma. Talebinin samimiyetiyle himmetini yücelt, içinden taassup pasını sil, aklına düşünme yolunu aç. Evet, görüldüğü gibi caminin bu görüşlerine dayanarak onun şiir konusunda olumsuz bir yargı taşıdığını söylemek güçtür. Üstelik bu beyitlerden bile onun şiire ne denli önem verdiği bile ileri sürülebilir. Aslında o bu tür şiirlerinde şiir telakkisini ortaya koyma amacında değildir. Ayrıca burada dikkat çeken bir hususta bu tür görüşlerin ortaya konulduğu beyitlerin hep mesnevilerin bitiş bölümünde ya da bitişten hemen önceki bölümde yer aldığıdır. Oysa cami şiire ilişkin birinci yaklaşım olarak nitelediğimiz değerlendirmelerini eserlerinin sonlarında yapmayıp tıpkı diğer konularda yaptığı gibi şiire ayırdığı müstakil bölümlerle yapar. Bize göre caminin şiir anlayışını demin verdiğimiz beyitlerde değil de müstakil olarak şiire ayırdığı bu bölümlerde aramak gerekmektedir. Bu yaklaşımı tespite geçmeden önce onun mensur eseri Baharistan'da özellikle şiire ayırmış olan 7. Ravza'daki şiir tanımına göz atmakta yarar vardır. Burada cami öncelikle eski bilginlere göre şiirin tanımını vermektedir. Eski bilginlere göre şiir hayal unsurlarından meydana gelmiş bir söz olup, dinleyenleri bir şeye doğru yöneltmek ya da bir şeyden tiksindirmek için mana ve nükteleri onların hayallerinde canlandırır. İster o söz bizatihi doğru olsun ya da olmasın, dinleyen ister o sözün doğruluğuna inansın ya da inanmasın fark etmez. Bu tanımı Aristocu tanım olarak niteleyebiliriz. Örneğin İbn Sina da şiiri buna benzer. Fakat daha yalınlaştırılmış ifadelerle tanımlar. Şiir muhayyel bir kelam olup vezinli, uyumlu ve Araplarda kafiyeli sözlerden oluşur. Nizami-i Aruzi de Çahar makalede buna benzer bir tanımı İbn Sina'dan daha ayrıntılı bir biçimde vermektedir. Şairlik öyle bir sanattır ki şair o sanatla hayal gücünü harekete geçiren öncüleri düzenler ve sonuç verici kıyaslarla bir araya getirir. Böylelikle küçük anlamı büyük, büyük anlamı küçük hale getirebilir ve güzeli çirkin kılığında, çirkini de güzel kılığında gösterebilir. Cami eskilerin tanımını verdikten sonra yenilerin şiir tanımına geçer. Caminin ifadesine göre yeniler şiirde vezin ve kafiyeye itibar göstermişlerdir. Halbuki halk geleneğine göre şiirde vezin ve kafiyeden başka bir şart aranmaz. Şu halde şiir vezinli ve kafiyeli bir söz demek oluyor ki, onda hayalin olup olmaması, doğruluk veya eğrilik aranmaz. Cami Baharistan'daki bu bölümde şiirin bizatihi yüce bir şey olduğunu belirttikten sonra, Subhatul Ebrar'da da tekrarladığı beyitlerde şiirin etkileyiciliğini veciz ifadelerle anlatırken pek çok şiir sanatına da değinir. Vezinli sözden daha güzel sevgili yoktur. Vezinli sözden daha güzel sevgili yoktur. Onun güzelliğinin sırrı yazısından açığa çıkmaz. Ona sabretmek zor, teselli bulmak güç. Özellikle kalbin onu algılama anında. Vezinden naz elbisesi giyinir. Kafiye ile eteğini süsler. Ayaklarını rediften halhal ile süsleyip alnına hayal beni ekler. Yüzünü teşbih ile ay gibi gösterir, akıl aslanı yüz kez yoldan çıkar, tecnis ile kılı yarar. Boş başa iki örgü yapar, tarsi ile dudaktan inciler döker, misk kokulu saça mücevherler takar, ipham ile göze göz kırptırır. Gevşeklik içindeki topluluğu harekete geçirir, mecaz zülfünü yüze salarak perdeden hakikati dile getirir. Bu şekilde yüzlerce naz ve cilveyle sözün gece evinde yüzünü gösterir. Kulağa inci takar, midye gibi inciyle doldurur. Evet, caminin Baharistan'daki bu değerlendirmeleriyle bizim onun şiir talakkisi olarak kabul ettiğimiz birinci grup değerlendirmelerinin paralellik taşıdığı görülmektedir. Buna göre onun heft evrengini oluşturan mesnevilerde de şairin şiire ilişkin yaptığı tanımın ipuçlarını bulmak mümkündür. Örnek olarak Tuhvetul Ahrar'da şiiri hayal dokumak diye tanımlar. Söz sihir büyü kaynağıdır, özellikle vezinli olduğunda. Evet, bu beytin hemen ardından şiirde imgelemenin önemine vurgu sayılabilecek şu beyti getirir. Yeryüzünden hayal tecelligahına tıpkı tavus gibi kanat açınca. Silsile Tüz Zeheb'de ise şiire ilişkin görüşlerini daha ayrıntılı olarak ortaya koyar. Şiir nedir akıl kuşunun namesi, şiir nedir sonsuzluk mülkünün misali, kuşun kıymeti onunla açığa çıkar, yani külhanda mıdır yoksa gül bahçesinde mi, melekut gülşeninden şarkılar söyler, o haremden güç ve gıda alır, dinleyene fetihlerin başlangıcından canın arzuladığını ve ruhun rahatını verir. Ya da heva ve heves külhanından dumanlı nefesiyle konuşur. Boş lafları ve gülünç şeyleri dile getirmesi yüzünden dinleyenler için gönül sıkıntısı ve baş ağrısıdır. Sözü ve anlamı bir olursa bu dakik, latif ve muhkem olur. Şöhreti göğü kaplar, şairin adı bütün dünyaya yayılır. Eğer doğasından karanlıksa, kirli ise anlamı ve sözü tırmalayıcı. Şairin bıyığından yukarı geçmez, o mal onun sakalının önünde kala kalır. Söylediğimiz beyitlerde Cami hem şiiri tanımlamış, hem de şiiri ikiye ayırmıştır. İyi şiir, kötü şiir. Şiirin niteliği konusunda Cami'nin beyitlerinden iki ayrı bakış açısı tespit edilmektedir. Birincisi, soyut anlamda şiir niteliği, ikincisi anlam ve içerik açısından şiirin niteliği. İyi şiir, kötü şiir değerlendirmesinde bu iki kategorinin çoğu zaman bir arada değerlendirildiği göze çarpmaktadır. Cami'nin birinci kategoride iyi şiirin niteliklerini ortaya koyarken ilk elde şiiriyet ile anlatımın yalınlığına ve şiirin anlaşılırlığına önem verdiği gözlemlenmektedir. Söylediğimiz beyitler ikinci kategoriye de vurgu yapsa da daha çok birinci kategoride değerlendirilebilecek görüşleri ortaya koymaktadır. Buna göre şiirin sözü ve anlamı bir olursa bu durumda şiir dakik, latif ve muhkem olur. Şöhreti göğü kaplar, şairin adı bütün dünyaya yayılır. Bunun tersi olup şiir duasından karanlıksa, anlamı kirli ve sözü tırmalayıcı ise şairin bıyığından yukarı geçmez, o mal onun sakalının önünde kala kalır. Yine söylediğimiz beyitlerden anlaşıldığı gibi, Cami'ye göre bir şiire iyi şiir diyebilmek için berrak bir pınar gibi incilerle dolup taşmalı, dibi görünmeyen çamurlu bulanık çeşme gibi olmalıdır. Cami'nin yaşadığı dönemde şiirin gereken ilgiyi görmediğinden, şiirden anlayanların azlığından ve şairlik iddiası güden yeteneksizliklerin çoğunluğundan sık sık yakında görülmektedir. Cami'nin yaşadığı dönemde şiirin kendini tekrara düştüğü ve iyi şiirler ortaya konulması için uygun ortamların azaldığı bir gerçekse de bu konuyu ayrı bir çalışmaya bırakarak şiirin niteliğiyle bağlantılı olarak Cami'nin şiirlere yönelttiği eleştirilere bakmak konumuz açısından yararlıdır. Cami'nin şairlere yönelttiği eleştirilerde birinci kategoriyi de göz önünde bulundurmakla birlikte daha çok ikinci kategoriyi esas aldığını söyleyebiliriz. İkinci kategoride yani anlam ve içerik yönünden şiirin niteliği konusunda şairin öncelikleri ve şiirin ne için yazıldığı önemsenmektedir. Cami'nin bu tür değerlendirmelerinde daha çok övgü şiirine daha çok yer verdiği gözleniyor. Değerli dinleyiciler, bugün bizler için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı konuşmamızın devamını bir sonraki programımıza bırakıyor. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde imamet meselesini ele aldık. Ve en son geçen bölümde ise İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beytinden söz ettik. Ve Ahzab suresinin 33. ayetini gözden geçirerek bu ayete göre Resulullah Efendimizin Ehl-i Beyti ismet ve paklık konusunda yüce mevkiye ulaştıklarını belirttik. Kur'an-ı Kerim'in Ehl-i Beyt şanı ve makamı hakkında nazil olan bir başka ayeti mübahele konusunu anlatan Âl-i İmran suresinin 61. ayetidir. Birçok Şii ve Sünni müfessir ve muhaddise göre mübahele macerası ve bu bağlamda nazil olan ayet İslam peygamberinin hakkaniyetini aydınlatmakla beraber o Hazretin Pak Ehl-i Beyt'inin hakkaniyetini de ispat etmiştir. Zira Allah Resulü mübahale gününde ancak o Hazrete en yakın olan insanları mübahale edeceği mekana götürmüştür. Bu insanlar Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma selamullah aleyha ve evlatları Hasan ve Hüseyin aleyhisselamdan ibaretti. Ehl-i sünnetin büyük alimlerinden ve tefsiri Keşşaf'ın yazarı Zemahşeri bu ayetin altında şöyle yazıyor. Bu ayet Ehl-i Beyt'in faziletini ispat eden en güçlü delildir. Mübahale macerasını geçen bölümlerden birinde detaylı olarak anlatmıştık. İslam peygamberinden Ehl-i Beyt'inin şanı ve makamı hakkında rivayet eden ve Sefine hadisi adıyla ün yapan bir başka hadis de geride kalmıştır. Bu hadis Ehl-i Beyt'in seçkin konumunu beyan ediyor. Sefine hadisi Şii ve Sünni mezheplerinin ünlü ve muhtever eserlerinde beyan edilmiştir. Bazı ehl-i sünnet alimler ve muhaddisler bu hadisi Hazreti Ali aleyhisselam, Abdullah bin Zübeyr, İbni Abbas, Ebu Zer Gaffari, Ebu Said Hızri, Üns bin Malik ve diğer bazı sahabeden nakletmiştir. Mir Hamid Hüseyin Hindi eserinde ehl-i sünnetin İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel ve Müslim gibi 92 büyük şahsiyetinden nakletmiştir. Bundan başka Teberani ve Mucimul Kebir'de, Hakim Nişaburi'de, Mustedrek'te, İbni Kesir tefsirinde, Siyuti Hulefa tarihinde, İbni Hecr Heysemi'de, Savaikul Muharrika, Ebu Naim İsfahani, Helyatul Evliya ve Alusi'de, Ruhul Maani'de bu hadise yer vermiştir. Peki nedir bu hadisin aslı ve hangi konudan söz etmektedir? İslam peygamberi şöyle buyurur. Benim ehli beytimin sizin aranızdaki konumu Nuh gemisi misalidir. Öyle ki kim bu gemiye binerse kurtulur ve kim yüz çevirirse boğulur. İslam peygamberi bu vecizesinde Ehl-i Beyt'ini Nuh gemisine benzetiyor ve kim bu gemiye binerse kurtuluş sahiline ulaşacağını, kim bu gemiye binmezse de boğulmaları kesin olduğunu buyuruyor. Bu hadisin anlamını daha iyi anlamak için kısaca Nuh fırtınası macerasına değinmekte yarar görüyoruz. Kur'an-ı Kerim Kamer suresinin 11 ve 12. ayetlerinde Nuh tufanını şöyle anlatıyor. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh fırtınası sırasında sanki gökyüzünün kapıları açılmış, sel gibi yağmur yağmaya başladı. Öbür yandan yer altındaki sular da yüzeye doğru fışkırarak yeri kaplayan sulara karıştı. Her tarafı sular bastı. Fırtına anı yaklaştığında Hazreti Nuh yakınlarına gemiye binmelerini emretti. Ardından su her tarafı kapladı ve yeryüzü dipsiz ve sınırsız bir okyanusa dönüştü. Nuh gemisi içindekilerle beraber azgın dalgaları aşarak ilerliyordu. Bu korkunç fırtınada ise bir tek umut noktası vardı ki o da Nuh gemisiydi. Ve Allah-u Teala bu gemiye binenleri azgın sularda boğulmaktan kurtardı. Fırtına başladığında Nuh oğluna şöyle dedi. Evladım, gel bizimle gemiye bin ve kafirlerden olma. Yoksa sen de helak olursun. Ancak babanın sözleri oğlunun sert yüreğini etkileyemedi. Hazreti Nuh'un oğlu babasına haykırdı. Yakında bir dağa sığınır ve suyun tehlikesinden kurtulurum. Hazreti Nuh oğluna nasihat etmeye devam ederek şöyle dedi. Evladım, bugün Allah'ın emri üzerine hiçbir koruyucu yoktur. Ancak Allah'ın acıdığı kimseler korunabilir. O sırada büyük bir dalga geldi. Hazreti Nuh'un oğlunu bir saman çöpü gibi yerinden kopararak babasından uzaklaştırdı ve boğulanların arasına kattı. Evet, dalgalı ve fırtınalı bir okyanusta gemi olmaksızın kurtuluş mümkün değildir. Bu kurtuluş gemisi Allah-u Teala'ya dayanarak fesat ve kötülüğün yıkıcı dalgalarına karşı direnen ve başkalarına kurtuluş sahiline ulaştıran seçkin ve mümin insanlar olabilir. Bu yüzden İslam peygamberinden Şii ve Sünni kaynaklarda gelen rivayetlere göre Ehl-i Beyt fertleri korkunç ve zor şartlarda Nuh gemisine benzetilmiştir. Aslında İslam peygamberinin bu tabiri çok değerli noktaları içermektedir ki bu noktaların bazılarına değinmek istiyoruz burada. İslam peygamberi Ehl-i Beyt'ini Nuh gemisine benzeterek dolaylı bir şekilde İslam ümmetini bekleyen ve birçoklarını azgın dalgaları ile korkunç fırtınalarda boğan haber veriyor. İnsanların dinini ve imanını, toplumun fikri ve ahlaki temellerini tehdit eden tehlikelerden kurtulmak için ise bir tek umut noktası bulunuyor. O da Ehl-i Beyt gemisidir. Ve bu gemiden ayrı kalmak helak olmaya vesile olur. İslam peygamberinin bu vecizesinde yer alan bir başka nokta ise Nuh gemisine binme şartının Allah'a iman etmek olduğuydu. Bu yüzden Hazreti Nuh oğlundan kafirlerin saflarından ayrılarak Allah'a iman etmesini ve onunla birlikte gemiye binmesini istemektedir. Demek ki ümmetin her türlü afetten kurtulması ve güvenli sahile ulaşması için Allah'a iman etmek ve kurtuluş gemisine binmek şarttır. Öte yandan insanlar yaşamın dalgalı denizinde sürekli tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıya bulunduklarından kurtuluş gemisine olan ihtiyaçları da daimidir. Fakat bu gemiye binmek gibi Ehl-i Beyt fertlerini izlemek de daimi bir zarurettir ve hiç kimse bundan bağımsız olarak kurtuluş sahiline ulaşamayacağı kesindir. Nitekim Nuh gemisi de o Hazret'in inancını benimseyenlerin kurtuluşuna vesile oldu. Fakat bu gemiye binmeyen ve o Hazret'in inancını benimsemeyenlerin tümü suların derinliklerinde boğuldu. İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beyt'in öyküsü de bunun gibidir. Öyle ki Ehl-i Beyt'ini izleyen ve onun taalimlerini uygulayanlar kurtuluşa erenlerdir. Sefine hadisinin muhtevası üzerinde düşünüldüğünde, bu hadisin aynı zamanda Ehl-i Beyt fertlerinin her türlü günahtan ve sapmadan arınmış olduklarına da vurgu yaptığı anlaşılır. Nitekim İslam bilginleri ister Şii ister Sünni türlü tabirlerle bu konuya vurgu yapmıştır. Şöyle ki eğer Ehl-i Beyt gemisi bu gemiye binenleri batmaktan ve helak olmaktan koruyorsa o zaman bu geminin kendisi de her türlü tehlikeden korunmaktadır ve asla batmaz. İslam peygamberi tarafından kurtuluş gemisi olarak tabir edilen Ehl-i Beyt fertleri eğer günah işlemiş veya hatakâr insanlar olsaydı ne kendilerini ne de başkalarını batmaktan kurtarabilirlerdi. Öte yandan Müslümanlar her zaman Kur'an-ı Kerim ve İslam dininin yüce öğretilerini ve marifini öğrenmek için güvenilir ve kesin bir kaynağa muhtaçtır. Buna göre İslam peygamberinden sonra o Hazretin Ehl-i Beyt'i ilahi ahkamı tanımak için en muteber ve en güvenilir dini marifet kaynağı ve referansıdır. Ehl-i Beyt fertleri Kur'an-ı Kerim'in gerçek müfessirleri ve enbiyanın sahip oldukları ilimlerin ve ilahi ilim hazinelerinin gerçek varisi sayılır. Buna göre Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi oldukları tabiri aynı zamanda bu insanların dini ve fikri açıdan da birer referans olduğunu yansıtır. Bu tabir aynı zamanda Ehl-i Beyt fertleri İslam peygamberi dışında diğer tüm insanlardan daha üstün ve daha fadıl olduklarını gösterir. Aksi takdirde başkaları kurtuluş gemisi olarak tanıtılırdı. Bu gerçek birçok rivayete yansımıştır ve hepsinden de anlaşıldığı gibi Allah-u Teala ve peygamberi insanlardan Kur'an-ı Kerim ve İslam dininin öğretilerini doğru idrak etmek ve doğru yolu izlemek ve ahlak ve maneviyat yolunda ilerlemek için Ehl-i Beyt'in parlayan nuru ile aydınlanan yolda hareket etmek istediklerini ortaya koymaktadır. Buna göre bu ilahi hüccetleri örnek ve önder ve merci olarak benimsemeli, böylece dinin hakikatini doğru biçimde idrak etmeliyiz. Ehl-i Beyt fertlerinin ilimleri ilahi sonsuz ilimden kaynaklanır ve bu ilimde hataya ve sapmaya yer yoktur. Ehl-i Beyt fertleri ilahi ilimden yararlandıklarından bizler de doğru ilim ve marifet öğrenmek için onları örnek almamız gerekir. Nitekim rivayetlerde buna vurgu yapılmıştır. Örneğin İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. Doğuya ve batıya gidin. Hiçbir yerden, Ehl-i Beyt'ten başka bir kaynaktan çıkan doğru ilim ve bilimi bulamazsınız. Ehl-i Beyt fertleri hakiki hidayetin ve hakkın temel direkleridir. Hazreti Ali aleyhisselam da Ehl-i Beyt'i hak yolunun kriteri olarak açıklayarak şöyle buyurur. Peygamberinizin hanedanını gözetleyin. Onların yolunu izleyin. Onlar sizi ne hidayet yolunun dışına çıkarır ne de saptırır. Gerçekte nasıl ki Nuh gemisi alemi saran fırtına sırasında beşeriyeti kurtaran tek dayanak olduğundan, İslam peygamberinden sonra da İslam ümmeti içinde esen korkunç fırtınalardan tek kurtuluş yolu da Ehl-i Beyt'e sarılmaktır. Zira Resulullah Efendimizin buyurduğu üzere onlar ümmetin kurtuluş gemisidir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa, sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Bu kez İsfahan'ı yalnızca firuze kubbelerinin çerçevesinde değil, kadim bir ezgide duyuyoruz. Beyat-ı İsfahan, Nakış-ı Cihan Meydanı'ndan Zayenderud ve Gavhuni Sulak alanı, Cey ve İspadana'dan Çelçuklu ve Sefevi ihtişamına ve bugünün sayesine uzanan bir şehirdeyiz. Burada tarihi sanat ve ekonomi bir uyum içinde buluşuyor. İran'ı keşfete katılan İran'ın en sevilen turizm rotasını sokakların, çarşıların ve kervansarayların kalbinden gelen belgesel tadındaki anlatımla tanıyın. İran'ı Keşfet isimli podcastının daimi dinleyicilerine selamlar. Bu kez yeni bir bölümle yanındayız. İran'ın tarihi ve kültürünün kalbine doğru sesli bir yolculuğa çıkıyoruz. Rotamız İsfahan. İsfahan köklü geçmişi sanatçı ruhlu insanlara ve dünyaya yayılan kültürel yankısı ile tanınıyor. Bu bölümde ve gelecek birkaç bölümde İran'ın kültür başkentine adım atıyoruz. Her sokağa ve meydana İran medeniyetinin sanatını, tarihini ve görkemini anlatan bir hikaye sunuyor. İsfahan yalnızca İran'ın en sevilen turizm duraklarından biri değildir. Aynı zamanda Asya'nın önde gelen turizm merkezlerinden biri sayılıyor. Şehrin mimarisi dünyayı büyülüyor. El sanatları ise İranlıların zarafet ve yaratıcılığını yansıtan eşsiz bir hazinedir. Ancak bu büyüleyici yolculuğa çıkmadan evvel sizi iranradio.ir bölütere adresli web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından da emin olabilirsiniz. Muhtemelen İsfahan makamının adını duymuşsunuzdur. Belki de o hoş tanısı bir yerlerde hafızanıza kazınmıştır. Bu makam yani Beyat-ı İsfahan, İran geleneksel müziğinin kalıcı ezgilerinden biridir. Pek çok müzisyen onu Humayun makamının bir kolu olarak görürken bazıları da onu Şur makamına ait sayar. Bu ezgi şaşırtıcı bir biçimde sevinç ile hüzün arasında hareket ediyor. Bazen dudaklara hafif bir tebessüm konudur. Bazen de kalpte gizli bir gözyaşı bırakır. Ünlü müzisyen Ruhullah Halegi onu bazen neşeli, bazen hüzünlü diye tanımlar. Ve bu ezgide eşsiz bir duygusal derinlik olduğunu da söyler. Öyle bir derinlik ki dinleyeni hem coşkuya sürükler hem de yumuşak bir hüzne daldırır. Beyat-ı İsfahan'ın ruhunu Batı müziğindeki minör gamla kıyaslamak mümkün. Ancak onu özel kılan şey birçok makam ve ezginin aksine doğrudan bir şehirle özdeşleşmiş olmasıdır. Yani İsfahan ile bu şehir görsel zarafeti, sanatı ve büyüleyici mimarisiyle başlı başına bir ilham kaynağıdır. Bu isim benzerliği rastlantı değildir. Nasıl ki İsfahan'ın dar sokakları kalbi heyecanlandırır, meydanlarının ihtişamı ve çinilerinin zarafeti ruha dokunur. Beyat-ı İsfahan makamı da zamanın geçişini ve ayrılığı hatırlatır. Bu ayrılık ve özlem İran şiiri ve müziğinde de aşıkların daimi yoldaşı olmuştur. Burada müzik ve şehir birbirine karışır. İsfahan sanatın beşiği olarak yalnızca kubbelere ve çinilere değil, ezgilere ve enstrümanlara yansımıştır. Belki de bu yüzden bu makamda en çok aşk şiirlere seslendirilir. Çünkü aşk hem neşeyi hem hüznü barındırır. Ve Beyat-ı İsfahan ikisini de zarafet ile içinde taşır. Bu girişle birlikte bölümümüze devam ediyoruz. İsfahan, İran'ın merkezinde yer alan büyük bir metropoldur ve aynı adı taşıyan ilin başkentidir. UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki 7 eseriyle tanınan İsfahan, Tahran ve Meşed'den sonra İran'ın en kalabalık 3. şehri, Batı Asya'nın ise nüfus bakımından 9. büyük kentidir. Şehrin doğusu kurak ve yarı kurak çöl bölgeleriyle, batısı ise Zagros sıralarının dağlık alanları ile çevrilidir. İran'ın başkenti Tahran'ın 414 km güneyinde deniz seviyesinden 1575 metre yükseklikte yer almıştır. Ilıman iklimi sayesinde mevsimler düzenli ve belirgindir. İsfahan tarih boyunca birçok döneme tanıklık etmiştir. Arkeologların araştırmalarına göre bu bölgenin geçmişi Pers İmparatorluğundan da önceye uzanıyor. Şehir tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Her biri o dönemin kültürel yapısını, coğrafi konumunu ve tarihsel gelişimini yansıtıyor. Bu isimlerden en eskisi Cey'dir. Pehlevi metinlerinde ve Ahmenişili Sasani kaynaklarında geçen bu ad, bugünkü İsfahan'ın doğu kesimindeki bir bölgeyi ifade ediyor. Cey, antik çağlarda önemli bir medeniyet merkeziydi ve Zayenderud'un yakınlarında yer alıyordu. İspadana'dan Ahmeniş ve Sasani dönemlerinde bugünkü İsfahan bölgesi için kullanılmıştır ve orduların toplamına da yeri anlamına gelir. İspadana, Ahmeniş İmparatorluğu'nun önemli satraplıklarından da yani eyaletlerinden biri sayılmış ve stratejik konumu nedeniyle özel bir öneme sahip olmuştur. İslam'ın gelişiyle birlikte İspadana'nın verilmiş biçimi olan Sepahan adı yaygınlık kazanmıştır. Sepahan, ordu yurdu anlamına geliyor ve bölgesinin de askeri ve stratejik değerini yansıtıyor. Zaman ile bu isim resmi yazışmalarda İsfahan'a dönüşmüştür. Selçuklu ve Sefevi dönemlerinde bu ad resmen kullanılmaya başlanmış ve Farsça ile Arapça edebiyatta yerini sağlamlaştırmıştır. Bu seyyah bu bölgeyi şöyle tanımlar. İsfahan'ın çevresi bereketlidir ve tarıma elverişlidir. Halkı genellikle bilgiye meraklıdır. Çoğu okuma yazmayı iyi bilir. Zanaatkarlar ve dükkan sahipleri büyük Fars şairlerinin dizelerini ezbere bilir. Tacirleri ise becerikli, bilgili ve neşeli insanlardır. İsfahan ile Zayenderud nehrinin varlığı ve elverişli doğal koşulları sayesinde muhtemelen M.Ö. 4. bin yılının ikinci yarısından itibaren birçok yerleşimin oluşumuna sahne olmuştur. Efsanelerde ve hikayelerde bu şehrin kuruluşu Keykabus'a atfedilir. Arkeolojik araştırmalara göre İsfahan'daki en eski uygarlık izleri İlhan dönemine uzanıyor. İsfahan'a yakın olan Kaşan'daki antik Silek bölgesi İlhan medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri sayılır. Bu döneme ait kalıntılar İsfahan'ın Mezopotamya ile İran'ın İç platosu arasındaki bağlantı güzergahında yer aldığını da gösterir. Tarihi Teberi ve Firdevs'in Şahnamesi gibi kaynaklar arasında Sasani döneminde İsfahan'ın askeri ve stratejik önemine dikkat çekilir. İslam'ın İran'a girmesinden sonra da İsfahan kültür, siyaset ve tarih alanlarında önemli bir şehir olarak varlığını da sürdürmüştür. Selçuklu dönemi İran ve İsfahan tarihlerinde kayda değer bir dönemdir. Bu dönemde İsfahan başkenti ilan edilmiş, şehir özel bir konuma da kavuşmuştur. Kentsel altyapıyı genişletilmiş, birçok cami, kervansaray ve kule inşa edilmiştir. Bilim ve kültürün gelişimi ile birlikte eğitim merkezleri ve saygın üniversiteler bu şehirlerde kurulmuştur. Selçuklu döneminde İsfahan'ın en önemli özelliklerinden biri, güçlü bir ekonomik merkez haline gelmesiydi. İpek Yolu üzerinde yer alan bu şehir ticaretin ve alışverişin merkezi oldu ve büyük bir canlılık kazandı. Safeviler döneminde özellikle 1. Şah Abbas, Büyük Şah Abbas zamanında İsfahan ihtişamının zirvesine ulaştı. 16. yüzyılın de sonlarından 17. yüzyılın ortalarına kadar süren bu dönem İran tarihinin dönüm noktalarından biri olarak sayılır. 1598 yılında başkentin Kazvin'den İsfahan'a taşınmasıyla birlikte şehir dünyanın en önemli kültürel, sanatsal, ekonomik ve siyasi merkezlerinden biri haline geldi. Şah Abbas, akıllıca yürüttüğü ekonomik politikalarla ülkenin ticari ve mali altyapısını dönüştürdü. Pazarlar, kervansaraylar ve ticaret yollarından oluşan bir ağ kurarak hem iç hem de dış ticaretin gelişmesini sağladı. Güvenli ticaret yollarının oluşturulması, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve limanların geliştirmesi gibi adımlarda İran'ı bölgesel bir ekonomik güç haline getirdi. Şah Abbas dönemi İran sanat ve mimarisinin altın çağı olarak kabul edilir. Sanatçılara, mimarlara ve zanaatkarlara verdiği geniş destek sayesinde bugün hala İran sanatının en seçkin örnekleri arasında yer alan eserlerde inşa edildi. Bu dönemde resim, hat sanatı, şiir ve çini ile halı dokuma gibi el sanatları büyük bir gelişimde gösterdi. İsfahan bu süreçte görkemli yapıların inşa edilmesine tanıklık etmiştir. Bu yapanlar ile günümüzde İran'ın kültürel ve tarihi kimliğinin simgeleri olarak kabul ediliyor. Her ne kadar sonraki dönemlerde başkentin başka şehirlere taşınması ile İsfahan'ın siyasi önemi azalmış olsa da şehir kültürel ve sanatsal bir merkez haline gelmiştir. Nitekim günümüzde de İsfahan İran'ın en önemli kültür şehirlerinden biri sayılır ve ünü dünyanın dört bir yanında da yankılanmaktadır. İsfahan zarif İran mimarisi, çok sayıda güzel köprüsü, kapalı çarşıları, özgün cami ve minareleriyle görkemli saraylara sayesinde ün kazanmıştır ve bu özellikleri sayesinde halk arasında dünyanın yarısı olarak da anılıyor. 2015 yılında Reşt ile birlikte İsfahan, UNESCO'nun gözetimindeki dünya yaratıcı şehirler ağına katılan ilk İran şehirlerinden biri oldu. Ayrıca 2018 yılında itibaren çocuk dostu şehirler ağına da dahil edilmiştir. UNESCO'ya göre yaratıcı şehir sürdürülebilir, kentsel gelişmede vatandaşların yenilikçi gücünün ve yeteneklerinden yararlanan şehirdir. Son yıllarda İsfahan İran'ın kültür başkenti olarak da adlandırılmaktadır. Yaklaşık üçte biri çöl olan İsfahan ili aynı zamanda dağlık bölgeleriyle ılıman bir iklime de sahiptir. Doğuda, kuzeyde, kuzeydoğuda ve merkezi yakın alanlarda dağınık şekilli ormanlık bölgelerde yer alır. İsfahan'ın su havzaları arasında Karun, Gavhuhi, Toz Gölü, Rige Zerren çölü ve merkezi çöl havzaları bulunur ancak bunlar ilin çok sayıda bir kısmını da kaplar. Zayenderud İran'ın merkez platosundaki en büyük ve suyun bol olan nehir olarak kabul edilir. Kaynağını Zagros sıradağlarından özellikle de Çarmahal ve Bahtiyari ilindeki Zerdekuh'tan anılır. Nehir İran'ın merkezindeki düzlüklerde doğuya doğru ilerler. Binlerce hektarlık araziyi suladıktan ve 360 kilometrelik yeşil ve duranbaşlı yolları kat ettikten sonra Gevhuni sulak alanına ulaşır. Zayenderud Nehri'nin ana kaynağı Çarmahar ve Bahtiyarı'daki Dime Pınarı ve Kuhreng tünelidir. Yol boyunca birkaç nehir ve kaynak bu akarsuya katılır ve sonunda Zayenderud'un suları İsfahan'a ulaşır. Bu nehir İsfahan'daki tarım arazilerinin sulamasında kullanılır. Nehirden ayrılan büyük kollar yerel ağızda madi olarak da adlandırılır ve bu kollar tarım bölgelerine yönlendirilir. Zayenderud tarih ve coğrafya kitaplarında farklı adlarla anılmıştır. Zayenderud, Zenderud, Zerrinrud ve Zirrenirud, zira bu nehir yol boyunca yeniden doğarak suyu çoğalıyor. Zayenderud çevresindeki şehirlerin canlılığı, yeşilliği ve ferahlığı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Ayrıca çevresel ve ekonomik açıdan da önemli bir rol oynar. İsfahan'daki diğer nehirler arasında Marber, Kelehord, Hini, Morgab, Golpaygan ve Kaşan'ın mevsimsel akarsuları yer alır. Gevhuni Uluslararası Sulak Alanı ya da Gevhuni Bataklı Zayenderud'un son durağıdır. İsfahan'ın 167 km güneydoğusunda Verzene şehrinin yakınlarında yer alır ve yaklaşık 5 metrelik derinliğinde sahiptir. Bu bataklık göçmen kuşlar için bir sığınak ve İsfahan'ın turistik cazibe merkezlerinden biridir. Gevhuni İran'daki kayıtlı 22 sulak alanından biridir ve Hicri Şems'i 1354 yılına kadar Ramser Sözleşmesi kapsamında koruma altına da alınmıştır. Ne yazık ki sanayi ve bahçelere aşırı ve su tahsisi nedeniyle su sulak alana ulaşan su miktarı ciddi bir şekilde azalmıştır. İsfahan ile İran'ın merkez platosunda yer alması ve sahip olduğu iklimsel çeşitlilik sayesinde özel türler zenginliğine sahiptir. Farklı yaşam alanlarından yoğun biçimde görülen hayvan ve bitki türleri bu biyolojik çeşitliliğin göstergesidir. Araştırmalara göre ilde 130 familyaya ait 700 cinse bağlı 2000'den fazla bitki türü tespit edilmiştir. Bunların arasından da 350'si tıbbi bitki, %45'i özel, %54'ü hassas ve %16'sı nadir türlerdir. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkilerden biri de zerrengiya olarak da biliniyor. Hayvan türleri açısından İsfahan oldukça zengindir. 485 numaralı omurgalı türü, 40 sürüngen türü ve 41 balık türü kayda altına alınmıştır. Hafızalarda ildeki koruma altındaki alanların toplam yüz ölçümü 2 milyon hektarı aşmakta ve bu İsfahan'ın toplam kuzeyinin yaklaşık %20'sine karşılığı gelmektedir. İsfahan elinde İran'ın tarım ürünlerinin yaklaşık %5'i üretilmektedir. Bu iki il sera yapımında ülke genelinde birinci sıradadır. Gül ve safrandan sonra İsfahan'da yetiştirilen başlıca tıbbi bitkiler arasında papatya, aloe, bera, hindiba, rezene, yeşil kimyon, limon otu, ada çayı ve bahçe nesnesi yer alıyor. Tarla ve bahçecilik alanında İsfahan etkili olan bakımından ülke yüzeyinin yaklaşık 1/6 birini kapsıyor. Patates, soğan, arpa ve sorgun mısırı gibi ürünlerin üretiminde ülke genelinde 3 ila 5. sıralar arasında yer alır. Bahçe ürünleri üretiminde ise elma, armut, ayva, nar, badem gibi çekirdekleri meyveler ve tıbbi bitkiler açısından diğer illerle karşılaştırıldığında 2. ile 5. sıraları arasında yer almaktadır. Sera ürünleri üretiminde ise İsfahan ülke genelinde 4. sıradadır. Hayvansal ürünlerin üretimi açısından İsfahan'da yılda 1 milyon tonun üzerinde kırmızı et ve süt üretilmektedir. Çiğ süt üretimi, süt çiftliği vesaire ve entelektüel çiftliklerde verimlilik artışı bakımından İsfahan İran'da birinci sıradadır. İran'ın sanayi sektörüne ait olan gayri safi yurt içi hasılasının %15'i İsfahan iline aittir. İsfahan 9000'den fazla sanayi tesisiyle ülkenin en sanayileşmiş ili olarak kabul edilir ve yıllık olarak ihracatı milyarlarca dolara da bulur. İran'daki çelik üretiminin %70'i, inşaat ve taş sanayisinin de %45'i ise altın takı üretiminin %60'ı bu ilde gerçekleşmektedir. İsfahan'da 70'ten fazla aktif sanayi bölgesel ve küçük sanayi alanı da bulunur. Bu nedenle küçük sanayi alanında en aktif il ünvanı bu bölgeye de yakıştırılmaktadır. İsfahan'da faaliyet yürüten başlıca sanayi dalları arasında savunma sanayisi, kimya sanayisi, petrol ve petrokimya rafinelleri, uçak üretimi, uranyum zenginleştirme tesisleri, enerji santralleri, çimento sanayisi, tekstil ve deri sanayisi, elektrik ve elektronik ahşap sanayisi, otomotiv ve motor üretimi, ilaç ve hijyen ürünleri sanayisi ile gıda sanayisi de yer almaktadır. İsfahan ili İran yüz ölçümünün %6.6'sı kapsamaktadır ve ülkenin toprak maden rezervlerinin %8'inden fazlasını da barındırıyor. Bu açıdan İran'daki iller arasında ikinci sıradadır. Bu ildeki madencilik alanları 4 gruba ayrılıyor. Çini taşı ve mermer gibi süs tüşleri, alıcı taşı ve kireç gibi inşaat malzemeleri, ateşe dayanıklı olan kil gibi metal dışı madenler ve altın, demir ve kurşun gibi metal madenleri. Son olarak belirtmek gerekir ki İsfahan'ın tarihi geçmişi İran'ın uygarlık ve kültür tarihiyle eşdeğerlidir. Bu şehir tüm tarihsel dönemlerden özgün eserlerde barındırıyor. İsfahan dünya çapında birinci derece arkeolojik merkezler arasında yer alan nadir bölgelerden biridir ve birçok tarihi eseri dünya mirası listesine kayıtlıdır. Sanatsal, bilimsel ve endüstriyel, ticari ve turistik değerleriyle İsfahan İran'da seçkin bir konuma sahiptir. Bu özelliklerin bazılarını ilerleyen bölümlerde de ele alacağız. Evet muhterem dinleyiciler, İran'ın Keşfedi isimli podcastımızın başka bir bölümünün sonuna geliyoruz. Bu bölümde Ezgi ile Görüntü'nün kesiştiği noktada İsfahan kentini de gösterdi. Öyle bir şehir ki Beyt-i İsfahan makamı ruhun önünde bir ayna gibi çıkar. Bir yandan da coşkunun tebessümü, diğer yandan ayrılığın gözyaşı, isimlerden ve ezgilerin nehirlere ve çöllere ve dağlara uzanan bu yolculukta neden bu topraklara dünyanın yarısı dengenimini anladık. Ve çünkü burada tarih, sanat, ekonomik ve ekosistem eşsiz bir uyumla birleşiyor. Gelecek bölümlerde de şehrin kalbine adım atacağız. Nakş-ı Cihan Meydanı'ndan firuze renkli kubbelere, Zayendirud Nehri üzerindeki tarihi köprülerden el sanatları, atölyelerinin Selçuklu ve Safevi dönemlerinde sanatın anlatısına kadar bizden ayrılmayın. İsfahan'ı yalnızca görmekte kalmayın, onu duyalım ve tadına varalım. Bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu sesli yolculuk sizin için keyifli geçtiyse lütfen başkalarına da tanıtın ve görüşlerinizi iranradio.ir adresindeki İran Radyo web sitesinden ya da sosyal medya hesapları aracılığı ile bizimle paylaşın. Yorumlarınız için bizim değerli ve yol göstericidir. Mesajlarınızda bu sesli yolculuğun daha özenli ve daha etkileyici bir şekilde devam etmesine de katkı sağlayın. İran'ı keşfet devam ediyor. Sıradaki durak İsfahan'ın Atan Kalbi. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের